Radyoaktif.
Dario Moreno, evet, sevgili hemşerimizden dinledik. Fransızca bir parça. Étranger au paradis, yani Stranger in Paradise.
Evet. Yani olunca öyle mi?
Evet.
Yani olunca İngilizcesi.
Yani şunun için söyledim İngilizcesini, yani şarkının aslını hatırlatmak için, evet, dinleyicilerimize. Dario Moreno demişken, niye Dario Moreno demişken, ben biraz daha bakılık dünyaya özgü, naif bir dileği dile getirmek istiyorum. O da İzmir'de bir caddeye, tercih anda Karşıyaka'nın Tersane bölgesinde Edvard Balladur adının bir an evvel verilmesini.
Ne diyorsun?
Evet.
Herhalde yeni gelecek yönetime.
Evet, yeni gelecek yönetime. Fakat eski yönetimin de elini çabuk tutmak gibi bir özelliği var. Belli de olmaz. Bilmiyorum bu konuda.
Fakat
sizler
bu konuda
ne dersiniz?
Ben de iyi derim. Tabii de caddeyi öneriyorsun sen. Çünkü İzmir'de artık bir gülünç bir hal almaya başladı. Küçük çıkmazlara ve Bedia Muahit şeyini gördüm ben. Sokak değil. Çünkü bir çıkmaz da değil. İki apartmanın arası, cephesi hiçbir dükkanın veya evin olmayan bir cephe, bir aralık, bir geçişe geçti Bedia Muahit şeyi takıyor.
Çok zayıf yani. Oradan kolay geçer diye düşünmüşler.
İnanılmaz bir şey ya. Yani. Alay eder gibi bir şimdi, şey. Yani. Bedia Muahit gözdeydi herhalde. Ya benim ne ilgim var bu, evet, aralıkla, ne ilgim var?
Ben biraz şey, zevzeklik olsun diye bir şey söyleyeyim. Şimdi Edvard Balladur hakikaten Türkiye'de doğmuş olduğunu pek şey yapmıyor. Yani söylemiyor. Çünkü maalesef, yani maalesef bunu acıyla söylemek lazım. Avrupa'ya gidenlerimiz biliyor ki Avrupa'da insanların ağzına çok iyi bir tat gelmiyor Türkiye ve Avrupa şey dediğimiz zaman. Tabii bu üzüntü veriyor ama hepimiz işte o gümrük polislerinin, daha doğrusu pasaport polislerinin karşısına geçtiğimiz zaman bizden öncekilerin nasıl süratle geçip bizim pasaportumuza, suratımıza böyle adeta hafif yüzünde ekşi limon yalamış gibi bir ifadeyle baktıklarını görüyoruz. Bu tabii üzüntü verici bir şey ama değiştirmek de sanki bizim yarar elimizde gibi geliyor.
Yarar olmaz mı Selam'ın neyisin? Pasaportta yazıyor adres olarak Baradur Caddesi.
Üstünde oturuyorsun.
Sen ne diyorsun baksana çocuğum. Sen oturuyor musun bu adresi?
Referansı kendinden.
Kendinden. Evet.
Yani o bakımdan yani Türkiye'nin İzmir'in böyle bir Avrupalı bir devlet adamını çıkartmış, küçük yaşta da olsa Avrupa'ya göndermiş olması güzel bir şey ama kendisi acaba bunun Avrupa'da bilinmesini ne derece ister Serhan bilmiyorum yani.
Evet, o soruyu samimi olarak soralım derim. O da yeni tabiriyle medyaya düşüyor.
Medyaya düşüyor.
Şimdi geçen defa Yunanistan'dan konuşurken Ali Bey'in güzel bir benzetmesi vardı. Biz böyle gezgin şarkıcılar gibi şey yapıyoruz. Ben bu defa Fransız gezgin şarkıcılarını dinleyelim diyorum.
Çok iyi.
12. yüzyıldan anonim bir troubadour şarkısını birlikte dinliyoruz.
Çok güzel.
Grevden sonra kendisi Ren şehrine gitti ve orada balıkçılara son derece yatıştırıcı konuşmalar yaptı. Yurt dışından ithal edilen balıklara asgari fiyat uygulaması getirileceği, dolayısıyla belirli bir fiyatın altında rekabet edemeyecekleri Fransız balıkçılarının balıklarıyla korumacı sözünü mı verdi. Ertesi günde balıkçılar Bretanya parlamentosunu ateşe verdiler. Şimdi yani burada Baladür'ün şahsiyeti konunun bir yanı, öbür yanı ekonomi politikası ister istemez. Fransa'nın bugünkü ekonomisi, Avrupa bağlantısı ve bir başka tedbire daha değinmek istiyorum. O da Baladur türü tedbirlerden bir tanesi. Biliyoruz ki Avrupa otomotiv sanayi genelde pek parlak durumda değil. Özellikle Japon ve giderek Kore otomotiv sanayine karşı. Son tedbir 10 yaşın üzerinde çalışır vaziyetteki arabasını kırılmak üzere teslim eden herkese 5'er bin franklık bir hükümet teşviği.
Arabasını kırmak üzere evet. Teslim eden.
Bu şimdi sanayiye hükümetin uzattığı kocaman bir yardım eli. Burada ister istemez Ali Bey'in biraz önce söylediği neo-lesefer teorisinin bugün ne halde olduğuyla çakışıyor. Bilmiyorum ne tabii, dersiniz?
Tabii yani çok enteresan bir şeye değindim. Bir kere yani uluslararası ticarette bu liberalizm işte serbest rekabet filan şeydir. Uluslararası ticaret bir destekler, sübvansiyonlar sistemidir. Hala da öyle olmaya devam ediyor. Şimdi bu böyle diye biz de mesela şöyle bir şey deniyor. Bu böyle. Öyleyse biz Avrupa topluluğu gümrük birliğine girmeyelim. Hayır, aksine girip oyunu onlar gibi oynamak lazım. Mesela Baladur İzmir'den, Türkiye'den çıktığını filan bırakmış. Orada oyunu Avrupalıların oynadığı gibi tam o şekilde oynuyor. Yani gizli sübvansiyonları da veriyor. Hakikaten bu mesela eski otomobillerini kırdırtmak insanlara.
Çok iyi değil mi? Bayağı çarpıcı
yeni,
bir...
Yeni otomobillerin satışına büyük bir avantaj getirmektir. İşte bu asgari ithal fiyatları demek ki bu bir gümrük gibidir. Yani o gümrükten daha etkilidir. Çünkü gümrük için bir şey söylersin onu da el altından ödersin. Bu öyle demiyor. Bunun altında getirdin mi aradaki farkı alırım diyor. Dolayısıyla yani şeyi daha zor bir.
Ama senin söylediğin önemli yani bundan çıkarılacak sonuç mesela Türkiye için gümrük birliğine kabul etmeyelim şeklinde değil de tabii, oyunu girip onlar kurallar.
Bilakis yani masaya yani oyunu oynamak, oyunun kurallarını beğenmiyorsak değiştirmenin tek yolu masaya girip o masada söz sahibi olmak gerekir. Yani bu korumacılık var diye biz katılmayalım orada korumacılık var işte o korumacılığın etkisine girersin. Katılırsan içine girer onlarla birlikte aynı oyunu sen de oynarsın. Ben buna değinmek istedim.
Çok çarpıcı bir örnek bu. Evet otomobil şeyi özellikle.
Evet kendi içlerindeki bu çelişki son derece çarpıcı. Yani kendileri halkların oylamasıyla Avrupa'da birliği kabul ettiler. Biz daha tartışır durumdayız ama galiba kafamızı kuma görüp saklanmanın da anlamı yok. Bir an evvel o doğrultuda yürüyüp onlardan biri olduğumuzu kompleksiz belki de ortaya koymak lazım. Bilmiyorum bu kadar ciddi konulardan sonra biraz daha az ciddi bakalım. Bakalım dünya
şey
konularına
otomobillere bakmıyoruz.
Girelim mi? Galiba bizler bizim kuşak diyelim. Biraz önceki konuşmalarda da vardı. 68 ne kadar geçti üzerinden 30 yıl geçti dersek o kadar 68'in çekim alanına giriyoruz. Ben biraz 68'den söz etmek istiyorum. Çünkü 68 tabii. Mayıs Paris deyince hakikaten yarı yarıya bir çağ başladığını, farklı bir çağ başladığını, kapitalist gelişmenin yeni bir evresinin başladığını işaret etmek istiyorum. Burada da en önemli sloganları 68'de bulvarlarda yürüyen gençlerin metro, bulo ve dododan oluşan hayata karşı çıkmaktı. Bunları isterseniz tercüme edelim. Sabah işe gidiyorsunuz, oradan bulo yani işle berabersiniz, akşamda yatak. Bunun arasında boş zaman yok.
Yani
68'i çok kısa tanımlamamız gerekirse boş zamanlara bir övgü ya da aylaklığa bir övgü kitaptaki adıyla demek mümkün. Hakikaten ondan sonra Fransa'da çok şey değişti. Yani kısaltılmış çalışma haftaları hatta şimdi 4 günlük çalışma haftaları
Almanya tartışılıyor. Değil mi?
Evet. Bunu tabii İki türlü açıklamak mümkün. Bir refah seviyesinin yükselmesi tüketim toplumu öbür tarafta sanayinin içinde olduğu kriz ve otomasyonun artışıyla açıklamak mümkün. Bunu şimdi ücret sonrası toplumları diye de tanımlayan bazı yazarlar var. Ama ona geçmeden ben çok sevdiğim bir Fransız şairini dinlemek istiyorum. Eğer siz de katılırsanız ismi Georges Brassens. Şarkısının ismi Mourir pour des idées yani fikirler için ölmek.
Adam 68 uygun.
Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eue. Car tous ceux qui l'avaient Multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre, et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi, avec un soupçon de réserve toutefois. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flânant en chemin. Car à forcer l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idées. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Les saints Jean bouche d'or qui prêchent le martyr, le plus souvent d'ailleurs s'attardent ici-bas. Mourir pour des idées, c'est le cas de le dire, c'est leur raison de vivre, ils ne s'en privent pas. Dans presque tous les camps, on en voit qui supplantent bientôt Mathusalem dans la longévité. J'en conclus qu'ils doivent se dire en aparté, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Des idées réclamant le fameux sacrifice, les sectes de tout poil en offrent des séquelles. Et la question se pose aux victimes novices, mourir pour des idées, c'est bien beau, mais lesquelles? Et comme toutes sont entre elles ressemblantes, quand ils les voient venir avec leur gros drapeau, le sage, en hésitant, tourne autour du tombeau. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Encore s'il suffisait de quelques hécatombes pour qu'enfin tout changeât, qu'enfin tout s'arrangeât. Depuis tant de grands soirs, que tant de têtes tombent, au paradis sur terre, on y serait déjà. Mais l'âge dort sans cesse et remis aux calendes, les dieux ont toujours soif, n'en ont jamais assez. Et c'est la mort, toujours recommencer. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Ô vous les boutefeux, ô vous les bons apôtres, mourez donc les premiers, nous vous cédons le pas. Mais de grâce, morbleu, laissez vivre les autres, la vie est à peu près leur seul luxe ici-bas. Car enfin la camarde est assez vigilante, elle n'a pas besoin qu'on lui tienne la faux. Plus de danse macabre autour des échafauds. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente.
Evet, fikirler için ölelim. Peki ama yavaş bir ölümle. Bu bugün konuştuğumuz tüm konulara da uygun düşüyor gibi geliyor. Evet, Fransa'da 68'i yaşayanlar, 68 sonrasını hemen sonra yaşayanlar sokakta öpüşen çiftleri çok iyi anımsarlar. nasıl ücret, ücret sonrası toplum varsa AIDS sonrası toplumda da sokakta pek öpüşenlere rastlanmıyor ama Ali Bey'in çok güzel bir fıkrası vardı biraz önce, bilmiyorum anlatmak isterse.
Ne anlatsın mı acaba?
Şimdi ben biraz önce sizler sevgili dinleyicilerimiz müzik dinlerken bir fıkra anlattım. Onu tekrarlayacağım, sizlerle paylaşacağım. Fıkra şu: Sen Nehri kıyısında bir Fransız yürürken bir Amerikalı geliyor. Diyor ki, Monsieur diyor, görmüyor musunuz diyor, ileride diyor öpüşüyorlar, sevişiyor bir çift diyor, açıkta diyor. Fransız diyor ki, normal değil mi diyor, yarım yani böyle hafif bir şeyle, Amerikalı'nın anlayabileceği gibi bir kırık İngilizceyle, normal değil mi bu diyor, burası Fransa diyor, mevsimlerden de ilkbahar. Amerika mı anlamıyorsunuz diyor. Hanım diyor, ölü diyor. Ölü bir hanımla sevişiyor adam diyor. Ha o zaman başka diyor. Karakola gidelim, polise haber verelim. Hemen karakola gidiyorlar. Polise anlatıyorlar. Biri diyorlar açıkta seviyor. Polis de normal değil mi? İlkbahar burası da Paris diyor. Gayet normal. Ona da diyor ama diyorlar bilmiyorsunuz. Kadın ölü. Ha, o zaman Fransız işte polis başına şapkasını giyiyor. Geliyorlar, öpüşme sahnesi devam ediyor. Öpüşen beyin omzuna dokunuyor polis. Monsieur diyor, ne yapıyorsunuz? Monsieur diyor, polis bey diyor, normal diyor, burası Paris diyor, ilkbahar diyor. Yani normal değil mi? Ama diyor, ölü bir hanımla sevişiyorsunuz diyor. Hayır Monsieur, öyle değil, o bir İngiliz diyor.
Duymasınlar bu.
bütün İngiliz hanımlardan özür dileyerek bu her millete uygulanabilecek bir genel fıkra yani.
Barizin havası.
Evet. Şimdi İngilizlere herhangi bir ön yargımız olmadığını belirterek bir İngiliz parantezi açmak istiyorum. Jeffrey Milligan'dan bahsetmek istiyorum. Kendisi İngiliz parlamentosunun üyesiydi ve geçen hafta evinde jartiyerler üzerinde olmak ve bayan çorapları üzerinde olmak suretiyle boğulmuş olarak bulundu. Hemen cinayet varsayımıyla yola çıkıldı. Fakat yapılan araştırmada soluk tutulması yoluyla tatmin denen bir yöntemi denerken başına bunların geldiği söyleniyor.
Evet. Şeyler oluyor zaten muhafazakarlara İngiltere'de.
Evet.
Özellikle o kongrelerinden sonra hani şeyimize dönelim, eskilere dönelim, köklerimize dönelim kampanyası açıldığından beri muhafazakar partide krizler, şeyler, skandallar.
Ama Kürşat, hatırla şeyi, MASH filmini hatırla. 60'la gene 68 kuşağı, 60'lı yıllarda işte bu dışta muhafazakar ve gayet şeyli görünümlü ama içte ne kadar bu yargılardan uzak olabileceğini insanların gösteriyor. Çok ve doğru. Biraz da bunun bir nevi hipokrasi olduğunu sergiliyordu o film. Onu anımsıyorum ben.
Evet, nerede kalmıştık diyorum. Ücret sonrası toplumunda ve SDF'lerden bahsettiğimiz geçen programlardan birinde olduğu gibi bir yerde kalmıştık. Onlar da
evsiz baksızlar.
Evet, ikametsizler, evet. Belirgin ikamet yeri olmayanlar kibarcası. Hani bizde de zamlara bir ara böyle tabirler bulunmuştu onun gibi. Hep temizleniyor kavramlar içeriğinden. Evet, o insanlar organize olmaya başladılar. Çünkü Fransa'da bugün 500,000 kişi evsiz olarak yaşıyor.
Ki bu Fransa için yeni bir şey.
Evet.
Yani yeni değil,
bu kadar kitlesel olarak marjinal insanın oluşması, ki Fransa'da 1,5 milyon insandan bahsediliyor. Hakikaten toplumların gitmekte olduğu yerler konusunda düşündürücü. Bunlara artık işsiz çalışanlar gibi de son derece çelişkili bir ad da takılmaya başlandı. Ben eğer izin verirseniz onlarla ilgili şöyle 3 dakikalık sabrınıza da sığınarak bir pasaj okumak istiyorum. O pasajda şöyle diyor: bir yandan Fransa ve Paris metro idaresinin her gün metro istasyonlarındaki koltukları azalttığı düşünülürse, öte yandan her gün işi olmayan çalışanların sayısının arttığı da düşünülürse, üçüncü olarak işi olmayan bu çalışanların her gün giderek ikameti, konutu olmayan işsizlere dönüştüğü de düşünülürse, bıktınız ama devam ediyorum, dördüncü olarak bu konutsuz işsizlerin genelde metro istasyonlarında kendilerine sığınacak yer buldukları göz önüne alınırsa, beşinci olarak metro idaresinin metro istasyonlarındaki koltukları işte bu işsizler sığınacak yer bulamasınlar diye kaldırdıkları da düşünülürse, nihayet altıncı olarak metroda insanların artık giderek oturacak yer bulamadıkları ve kalan tek tük koltukların da işsizler tarafından işgal edildiği göz önüne alınırsa ve artık metro istasyonlarında hiçbir oturacak koltuk kalmadığında bu işsiz konutsuz insanların yerlere serilmek mecburiyetinde kalacakları da göz önüne alınmalıdır ki nihayet Paris Metro İdaresi'nin insanlara ne iş veren ne de işsizlerin sığınmasına imkan veren bir yer hazırlayan bu tavrı dolayısıyla neticede insanları hem metro yolcularını koltuksuz hem işsizleri sığınmasız bırakıp ümitsizliğe sevk ettiği düşünülürse yapılan öneri şu. Deniyor ki Paris Metro İdaresi hükümetin küçük işler yaratma konusundaki yaklaşımının da paralelinde olmak üzere işsizleri ki metroda sığınan işsizleri metro yolcularına koltuk görevi görmek üzere işe almalıdır. Böylece şu denebilir, yere uzanmış bir işsiz onurunu kaybetmektedir. Ama dört ayak üzerinde çalışan bir insan bir anlamda onurunu geriye kazanmaktadır. Evet. İşsizliğin öyküsü ve yaratılan iş de böyle. İsterseniz Fransa ve işsizlik buralarda bahsetmişken Truffaut'un filmlerinin unutulmaz aktörlerinden bir tanesi ve aynı zamanda şarkıcı Serge Reggiani'yi birlikte dinleyelim. Java de Bon Atomic.
Mon oncle, un fameux bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire des expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombe à, je sais pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente. C'est que celle de ma fabrication, donc un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il avalait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant le repas, la tonton qui soupire et qui nous fait comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élut immédiatement chef du gouvernement.
Evet, bu evsiz barksızlar biraz önce söylüyoruz. Fransa'da pek rastlanan bir olay değildi. Yani çünkü işte genel olarak söylendiği gibi işte sosyal devlet, sosyal yardımlar bayağı bu işi önlüyordu. Şimdi bu yeni bir gelişme. Amerika Birleşik Devletleri'nin şehirlerine fazlasıyla benzemeye başladı Paris'te, diğer Avrupa kentleri de. Bu neden ileri geliyor? Evet. Herhalde bunun üzerine isterseniz bir iki söz söyleyelim. Yeni rekabet, rekabet içinde sosyal yardımların kısılması. Nail?
Kürşat, yani hakikaten bu anlatılan olay, bu makalede de izah edilen olay hakikaten çok dramatik bir şeyi ortaya koyuyor. Dünya sistemi çok acımasız bir noktaya geldi. Bunu geçen sohbetimizde de konuşmuştuk. Bu üç rekabet merkezi, üç güç merkezi, yani Japonya işte ve Pasifik ülkeleri diyelim, Amerika ve Kıta Amerikası ve Avrupa öyle bir kıyasıya rekabet içine girdiler. Ve bu rekabette birbirlerine üstelik üstünlük sağlamak için, yani bir yeni dünya harbi gibi o etkide bir rekabet içine girdiler ki hiç kimse, hiçbir ekonomi sırtında sosyal hizmetleri taşıyamaz hale geldi. Nitekim işte işsizlik sigortalarının süreleri azaltılıyor, sosyal yardımlar ortadan kaldırılıyor. Neden? Daha çok rekabet edelim, daha çok üretelim, daha çok tüketelim, dünya kaynaklarını daha hızlı bitirelim, Ama bütün bunlar kimin için yapıldığı unutuluyor. İnsan içinde, o insan ise önemli bir bölümüyle şehirlerde fevkalade mutsuz. Kırsal kesimler süratle tükeniyor. Ormanlar süratle tükeniyor. Fevkalade mutsuz, yalnızlaşmış. Geçen gün Rebetiko'nun yönetmeninin de ifade ettiği gibi insanlar yalnızlaşıyor. Ben yani kendimden bir anı, dramatik bir anı. New York'ta eşim Meral bir taksiye biniyor. Taksi şoförüyle sohbet ediyor. Ve şoför diyor ki aslında ben başka bir işte çalışmayı arzu ederim. Ama şoförlük yapıyorum. Ve ne yaparsa ben size bir özgeçmiş vereyim. İşte Meral benden bahsediyor. Mesela Türkiye'ye gelip çalışmayı çok arzu ederim diyor. Meral özgeçmişini almış. Özgeçmişe bir dikkat ediyor ki Harvard'dan hukuk mezunu bu bey.
Bu nitelikli bir insan.
Ve marjinal. Ve tabii o daha bir adım sonrası sokak insanı olacak. Çünkü sistem
de biraz önce söyledi. Yani tek tek kişilerin de artık kitlesel bir marjinalleşme
evet,
var.
Evet yani sisteme, yani sisteme neden acımasın? Mesela Amerika'yı alalım. Amerika'da her, yani en iyi görevde dahi olsanız, diyelim ki yıl ayda 10 bin 15 bin dolar maaş alan, fevkalade tatmin edici bir işte 20 bin dolar maaş alan bir pozisyonda olsanız, işten çıktığınız anda bakın neler oluyor. Bir kere mutlak surette ona uygun bir eviniz var. Ama o ev 20 yıl taksitle alınmıştır.
Taksitle.
Ona uygun arabanız vardır. Arabanızı her 2 yılda bir değiştirmek zorundasınız. Ancak taksidi bittiği zaman yeni arabaya tekrar, yani kira gibi otomobil taksidi ödüyorsunuzdur. İşsiz kaldığınız zaman ilk taksidini ödemediğiniz zaman arabanızı geri alırlar. İlk taksidini ödemediğiniz zaman evinizi geri alırlar ve evden apar topar çıkarsınız. Kiracıysanız tabii anında kapının önündesiniz. Bizdeki gibi hani kiracı kirayı vermese de çıkartılamaz filan gibi böyle şeyler yoktur anında. Ve tamamıyla bir de çok da oynak bir ülke, yani nüfus çok oynak olduğu için akrabalarınız yoktur. Arkadaşlarınız yardım uzatamaz. Sosyal sigorta işte maaşınızın şu kadar küçük bir bölümünü ancak o tarihlerde 26 haftaydı. Şimdi o da daha kısaldı zannediyorum. Onun sonunda tamamen tek başınızasınız.
Hiçbir güvence yok.
Hiçbir güvenceniz yoktur. Ortadasınız ve bunun, yani çalışıyorsa, çok çalışıyorsa bu stresi yaşamamak için çok çalışıyor. İnsanoğlunu böyle bir şeye mahkum etmeye, rekabet uğruna, iktisadi kalkınma uğruna, ki hakkı yok zannediyorum.
Böyle bir yani tehdit altında yani. Yani
bu tehdit altında ve ben çok içtenlikle inanıyorum ki bu neoliberalizmle bu çok hızlanmıştır. Bu geriye dönecektir. İnsanlar insanca yaşayacak, insanca çalışacak. Dünya nimetlerini bu büyüklükte tüketmeyecek. O tüketmenin de adı gelişmişlik olmayacaktır. Yani insanlar bunu bir gün, ümit ediyorum çok geç kalmadan, anlayacaklardır. Yani çok çok teşekkür ederim bu malum olayı söylediğin için, dayanamadım. Senin rolüne çıktım sanki.
Evet, son derece yerinde bu katkıdan sonra ekonomik rekabet kültürel alanda da devam ediyor. Yani o adı çok dünyada göklere çıkarılan Fransız kültürü bence ekonomik motiflerden dolayı tehdit altında. Bugün Fransızlar da bunun farkındalar. Ve kültürel korumacılık tedbirleri uygulanıyor. Şimdi bunları paylaşabilirsiniz, paylaşmayabilirsiniz. Ben bir olgudan söz etmek istiyorum. Fransız televizyon ve radyo kanallarında Fransız müziğine belirli saatler ayrılması mecburiyeti var. Aksi halde yayın ilkeleri açısından sorun sahibi olabiliyorsunuz. Veya Amerikan müziği veya filmlerine de sınırlı saatler ayırmak zorundasınız. Şimdi bakıyorum, hakikaten Fransız kültürü eskiden insanların küçük dünyasındaki güzellikleri ve mutlulukları vurgularken bugün büyük konulara yönelmiş durumda. İşte Germinal bunlardan bir tanesi, Colomb bunlardan bir tanesi, evet. Yakın zamanda Paris'te çıkan Jeanne d'Arc bunlardan bir tanesi, ki çoktan bu konular Fransız sinemasında geride kalmıştı. Şimdi artık onlar da uluslararası piyasaya yeni ürünler vermeye çalışıyorlar. Bunlardan bir tanesini ben birlikte dinlemeyi öneriyorum. Patricia Kaas'ı dinliyoruz. Bakılık dünyaya uygun bir parça adında. Zenginlere bak. Regarde les riches.
Hayda.
Arrête de pleurer, ma bleue.
Da bu Fransa'nın bu toplumların geçirdiği büyük dönüşüm, deprem bir bakıma herkesin gönlünde seyrediyor. Bu konuda peki ırkçılığın işte Fransa'da da rastladığımız boyutları falan, onu nasıl birlikte düşünebiliriz oradan biraz?
Evet, Fransız kültürü deyince benim aklıma hep Fransız dilini dünyanın başka yerlerinde de kullanan, o kültürün kendisini bir parçası sayan insanlar geliyor. Fakat bu tanımlama bugün sarsıntı geçiriyor bana göre. Çünkü Fransa'da buna karşı çıkan, Fransızların temizlenmesi, saflaştırılması gerektiğini söyleyenler var. Tıpkı bizdeki gibi başörtülü çocukların okullara alınmamasını iddia edenler var. En sonda bir dava var. Bakılık dünyada isterseniz ondan söz edelim. Nice'de Faslı bir bahçıvanın ev sahibesini öldürdüğü öne sürülüyor ve işte maktulenin de kapıya kanlarıyla "beni Omar öldürdü" diye yazdığı rivayet ediliyor. Fakat duruşmanın görülmesi ve seyri son derece ilginç. Çünkü hakim kendini bu anlamdaki saf Fransız kültürünün temsilcisi sayarak suçlarken bahçıvana şunu diyor: "Sizin kültürünüzde ve dininizde değil mi ki koyun kesmek mübahtır?" Yani bunu cinayet için bir karine olarak kullanıyor. Ve sanık kendisini Fransızca savunmayıp tercüman kullandığı için de "bu ne iştir? Sen Kur'an okuduğunu söylüyorsun. Fakat sizin dininizde ben biliyorum ki Kuzey Afrika'da gelenektir. Şöyle söylenir: okuma yazma bilmeyen gidip kafasını bir deliğe soksun" denir diyor. Bence son derece bilgece de bir cevap alıyor. Bahçıvan kendisine diyor ki İslam dininde bir de sözlü gelenek vardır. Şimdi bu haliyle bakınca Fransa diline başka milletlerden gelip de katkıda bulunan insanları düşününce, işte bu Baladür'le ilgili konuştuklarımızla da tamamen kavuşuyor bir anlamda. Hakikaten insan gelecek açısından da düşüncelere dalıyor. Ben bir dahaki programda eğer vakit olursa bahsettiğimiz banlieue konuları, ki işte Rebetiko ile de çakışıyor, Fransız rapi dinletmek istiyorum. Tabii. Yani banlieuelerden çıkan bu müziği, ki bugün Fransız müziğine en fazla katkı da bu Rai denen müzik, yani Kuzey Afrika'dan gelen şepler, Kader, Malik vesaireleri tarafından gelen müzik. İsterseniz onların biraz rafine bir temsilcisini dinleyelim. Çölde Çay filminin unutulmaz çadırdaki sevişme sahnesindeki Amina söylüyor. En son konuşan Le dernier qui a parlé.
Amina'yı dinledik. Amina şimdi Fransız kültüründen mi söyledi?
Şimdi mı, eğer Fransızlar reddetmezlerse bence tamamen Fransız kültürü, bu anlamdaki büyük Fransız kültürü ve Fransız kültürüne akan bazı dereler var. Onları kurutmamak lazım.
Çok dere var.
Ki bu Omar Haddad davası, ki çok basit bir cinayet davası Nice'de görülen, bence bir ırkçılık davasına dönüşüyor ve avukat Jacques Vergès, ki kritik davalarda
cezacı.
Evet. İlginç olan taraftan yanadır her zaman. bunu Dreyfus olayıyla paralelliğini kurarak savunmaya çalışıyor.
Ne oluyor bu Fransızlara diye bir soru soralım.
Evet, yani hakikaten.
Yani Amina'yı dışlarsa veya işte bütün isimler aklımıza geliyor.
Biz Dario Moreno'dan bahsettik ama Ali Bey başka güzel isimler söylüyordu yani.
Evet, mesela Charles Aznavour hatırlıyorum. Birini daha hatırladık.
Enrico
Macias'ı hatırladık.
Reggiani, İtalyan.
Evet.
Yves Montand aynı şekilde.
Fransa'da Serhan hakikaten bu enteresan bence bir müşahede. Yani bir millet anlayışı mesela Almanlardan çok farklıydı. Çok, Fransa'da yani hakiki bir millet anlayışı vardı. Yani o ülkede işte kader birliği etmiş insanlar Fransız milleti kabul ediliyordu.
Buna sözleşme esasına göre.
Sözleşme esasına, evet. Hı. Halbuki buna mukabil mesela Almanlarda bir folk yani bir ırksal bir yaklaşım vardı. Almanya dışında herhangi bir yerde yaşayan Alman ırkından insanı vatandaşı kabul ediyor.
Şimdi ve oluyor değil mi?
Kesinlikle.
Moldova'da yaşayan Almanlar Almanya'ya gidip yerleşebiliyor. Sorgusuz sualsiz vatandaş. Halbuki Fransa'nın zenginliğiydi bu. Eğer bu yıpranıyorsa bu tabii sadece Fransız kültürü için değil, dünya kültürü için de
çok büyük bir kayıp tabii. Kayıp, çok tabii büyük bir kayıp. Evet, yavaş yavaş sonuna yaklaştığımız
saat 2:30. Biraz önce Nail Kubalı söyledi, biz ne zamana kadar burada olacağız?
Ben kapatırken, Fransa'dan da bahsederken bir sloganla bitirmek istiyorum.
Öyle.
Hep müzik türleri, dünya müziği vesaire konuşulurken şansonlar ölmez demek istiyorum. Ve Juliet Greco'dan, bugün hala gündemde olan çok büyük bir şarkıcıdan, biliyorsun kadınlara da bakıyoruz. Onun için parçamızın ismi Les Femmes Sont Belles. Yani kadınlar güzeldir. Bir kadının ağzından duymak ne kadar
çok
harika.
Çok güzel. Greco özellikle.
Evet. Ve iyi pazarlar dileyelim herhalde. Bunları kapatıyoruz.
Evet. Hoşça kalın. Bu müzikle Radyoaktif Retorik'te bu pazar bitiyor.
Minuit, que les femmes sont belles, un peu jetées, se disaient embrumées, un débouché. Rage, que les femmes sont belles, sur papier couché, se disaient de la main. Sont belles, presque habillées, se disait de son feutre un couturier. Putain, rage, minuit, un flash sur de la soie crue. Les femmes sont belles, c'est dit. Oh, n'en parlons plus.
radyoaktif.
Try them on.
Radyoaktif.